أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Bugün Allah nasip ederse Asr suresi başta olmak üzere onunla bağlantılı olan birçok ayeti anlamaya çalışacağız. Konumuzun başlığı da Müslümanların örnek olma sorumluluğu. Şimdi biz Müslümanız elhamdülillah. Allah'ın kitabı bizim elimizde. O kitaba uyup Allah'ın yarattığı kitap olan bütün insanlığa doğru davranışı, yaşayışımızı göstermemiz lazım. Yani biz her dersimizde söylüyoruz. Yani bugün İslam dediğiniz zaman insanların aklına gelenlerin büyük bir bölümü Allah'ın kitabına uygun değil. Şimdi biliyorsunuz uzun zamandır İslam coğrafyasında savaşlar olmakta. Ve bu savaşlar sırasında yapılan davranışlar, yani Müslümanların hareketleri Kur'an-ı Kerim'e pek uygun olmamaktadır. Şimdi Suriye'de devam eden savaş sebebiyle ki o savaşın bir tarafı her ne kadar PKK-YPG diye gösterilse bile Amerika olduğu bütün dünya tarafından biliniyor. Türkiye'nin Amerika ile bir anlaşması oldu. Şimdi bu anlaşma Kur'an-ı Kerim açısından uygun mudur? Onu kısaca bir söyledikten sonra diğer asıl konumuza geçelim. Şimdi Allah-u Teala Kur'an'da her şeyin hükmünü koymuştur. Enfal suresinde 61 ve 62. ayetlerde bizim de savaşan insanlarla ilgili olarak şöyle buyuruluyor. Eğer barış için savaştan geri çekilirlerse sen de çekil ve Allah'a güvenip dayan. Her şeyi dinleyen ve bilen odur. Ve in cenahu, yani bir tarafa çekiliyorlar. Şimdi işte Amerika ve ona bağlı olan güçler Türkiye'nin şart koşmuş olduğu 32 kilometrelik yerden çekilmeyi kabul ettiklerini söylediler ve belli bir süre tanındı. O süre sonuna kadar bu çekilme bitecek dediler. Türkiye de bunu kabul etmiş oldu. Peki bunun arkasında bir oyun olmasın, bir hile, bir tuzak olmasın? Tabii ki olabilir. Allah-u Teala onunla ilgili olarak da hemen devamı ayette şöyle diyor. Sana oyun kurmak isterlerse Allah sana yeter. Seni kendi yardımıyla ve müminlerle destekleyen O'dur. Tamam, şimdi baktık ki bir oyun içerisine girdiler. Olabilir. Yani verdikleri sözü yerine getirmediler. Başka işler çevirmeye başladılar. Bir hainlik içerisindeler. Hemen onun da Allah-u Teala hükmünü veriyor aynı surede. Enfal suresinin 58 ve 59. ayetlerinde şöyle diyor. Bir topluluğun hainlik yapacağından havf edersen, havf bilgiye dayalı korkudur. Dolayısıyla ona şöyle bir meal vermek gerekir. Bir topluluğun hainlik yapacağından bilgiye dayalı olarak korkarsan, yaptıklarına karşılık anlaşmayı bozduğunu kendilerine hemen bildir. Böyle bir şey yaparsa tamam, olmadı. Bu Amerika için geçerli olduğu gibi oradaki diğer güçler için de geçerlidir. Bir hainlik oldu, derhal anlaşmayı sona erdirmemiz gerekiyor. Allah hainleri sevmez. Peki, o kafirler öne geçeceklerini sanmasınlar. Sizi çaresiz bırakamazlar. Yani Allah-u Teala da burada ne yapmış oluyor? Bize bir garanti veriyor, değil mi? Şimdi burada asıl problem şu. Yani Müslümanların asıl sıkıntısı işlerini Allah'ın emirlerine göre yapmıyor olmaları. Kur'an-ı Kerim'i asırlardır devre dışı bırakmış olmalarıdır. Onun için biz bu dersimizde mesela işte az önceki okuduğumuz ayetlerde eğer bundan sonra da o ayetlere uygun davranılırsa bir savaş hukuku açısından dünyaya örnek bir davranış gösterilmiş olur. Ama asıl konu bizim bütün dünyaya Allah'ın indirdiği dine göre yaşarsak nasıl bir yapı oluşur? Allah'ın dinine göre yaşamak nedir? İnsanı ne hale getirir? Toplumu ne hale getirir? İnsanlara hangi çözümleri sunar? Onu göstermektir. Yoksa hiçbir Müslümanın dünya hakimiyeti kurma, işte efendim zengin olma falan diye birinci hedefi olamaz. Her Müslümanın birinci hedefi Allah'ın rızasını kazanma ve ahirette Allah'ın vereceği nimetlerle mesut ve bahtiyar olma arzusu olmalıdır. Şimdi Asr suresini hemen okuyacağım. Allahü Teala burada şöyle diyor. Vel asr. Akıp giden zaman çok önemlidir. Ya da akıp giden zamana dikkat edin. Şimdi buradaki asr, işte burada bu manayı vermemizin sebebi yemin olmasıdır. Türkçe'de asra yemin ederim dediğin zaman bir Türk bundan bir şey anlamıyor. Ama Arap dili açısından ona dikkat çekmek için yemin yapılıyor. Biz de o manayı vermek istiyoruz bir Türk'ün kolay anlayabilmesi için. Akıp giden zaman çok önemlidir. İnsan kendi kesin olarak kaybetmektedir. Zaman akıp gidiyor, kaybediyoruz. Çünkü hepimize belirlenen bir ömür var. İstesen de istemesen de o zaman akıp gidiyor. Kaybetmeyenler, Allah'a inanıp güvenen, iyi işler yapan, birbirine sürekli doğru davranışları hatırlatan ve sürekli sabırlı, kararlı olmayı hatırlatan kimselerdir. Önce ne yapacağız? Kaybetmeyenler. Biz kaybetmeyen olmamız lazım ki örnek bir topluluk oluşturalım. Allah'a inanıp güveneceğiz. Bir, ona güvenmeyip de kime güveneceksin? Seni yaratan O, yaşatan O, tüm varlıkları yaratan O, dünyayı da ahireti de yaratmış olan O. Kaybetmeyenler Allah'a inanıp güvenen, iyi işler yapan, birbirine sürekli doğru davranışları hatırlatan ve sürekli sabırlı, kararlı olmayı hatırlatan kimselerdir. Şimdi burada bir şey var. Evet Enes Hoca, şimdi sana söyleyeyim. Bak, Kur'an-ı Kerim'de asr kelimesi zaman anlamında kullanılır. Asrın sözlük anlamı ne?
Sıkmak.
Yani sıkmak. Sıkmak da olur. Sıkan kişi içinde kullanılır, sıkılan içinde kullanılır değil mi? Çünkü mastar olduğu için isim fail içinde, isim meful içinde olur. Şimdi ben burada onun için sana öyle dedim ki şöyle bir şey yaptım, bir limon getirdim. Şimdi burada limon var. Hani çaya çorbaya limon denir, limon sıkalım. Şimdi bir limon sıkalım bakalım. Bazıları limon sıkınca pek hoşlanmazlar yani ekşiliğinden de, bazıları da çok sever tabii. O bizi ilgilendirmiyor. Biz şimdi örnek vermeye çalışıyoruz. Şimdi limonun başından kestim. Şimdi şu benim yaptığım işe Arap dilinde ne denir?
Asr
denir. Yani sıkıyorum. Peki sıktım. Bir de şurada damlayan şeyler var sıkarken. Ona da asr denir mi Arap dili açısından?
Asir denir.
Evet. Yok, asr denebilir mastar olarak. Denebilir. Yani asir diye şey yap, mesela şeylere meyve sularına ne diyorlar arkadaşlar?
Asir.
Asir, asırla yani. Yani sıkılmış şey. Peki şimdi ben bu limonu sıkıyorum. Buradan çıkıyor. Geri gelme imkanı var mı bunun tekrar? Onun için Allahü Teala boşuna asir kelimesini kullanmıyor yani. Yani zaman akıp gidiyor. Geri getiremezsin. Dolayısıyla akıp giden zamana yemin olsun diye ya da akıp giden zaman çok önemlidir. Akıp giden zamana dikkat edin şeklinde meal vermemizin sebebi bu. Akıp giden. Çünkü asırda kelimenin manasında da bir şeyi akıtmak var. Ya da akan giden şey manasına da geliyor. Evet. O zaman Demek ki biz Allahü Teala bize burada ne yapmış oluyor? Bütün insanlar ne diyor? Akıp giden zaman çok önemli. Bakın para kaybeder, tekrar kazanabilirsiniz. Değil mi? Yani zarar eder, kar edersiniz. Yani şu hasta olur, iyileşirsiniz falan filan. Ama giden zamanı geri getirme şansı var mı? Ya yani ben bunu sıktığım zaman buradan çıkan suyu tekrar geri almaya çalışsam bile o çıktığı yere tekrar girmez. Mümkün değil. Ne yapmış olurum? Burada bir yer açarım, oraya koyarım, bardak gibi olur. Yani o şey limona geri çevirmiş olmazsın ki. Limon gene sıkılmış olarak kalır, değil mi? Dolayısıyla Allahü Teala burada asra yemin olsun ya da asır çok önemli derken akıp giden zaman tutamıyorsun. Çok dikkat etmen lazım. Peki ne yapmamız lazım o zaman? Kendi kafamıza göre şey yapmamamız lazım. Her anda bu zaman bitebilir. Allah hepimize de bir ecel belirlemiş. O eceli, ecel-i müsemma denen o eceli Allah'tan başka bilen var mı Enes Hoca? Yok. Yani hangi saniye, melekler de bilmiyor, hiç kimse bilmiyor. Hangi saniyede benim ömrüm bitecek? Şimdi burada konuşurken bir de bakıyorsun küt diye gittin. Her an ölme tehlikesi yok mu bizim için? Öyleyse o akıp giden zamanı durduramıyor. Çok dikkatli olmamız lazım. Kendi kafamıza göre yol çizemeyiz. Allah'ın koyduğu yoldan gitmek zorundayız. Eğer inanıyorsak, güveniyorsak. İşte onun için Allahü Teala burada diyor ki akıp giden zaman çok önemlidir. Peki zamana dikkat etmezsen ne oluyor? Hep kaybediyorsun. İşte bunu sıktık. Bunu sıktıktan sonra artık bu limon eski haline dönme şansına sahip mi? Şimdi insan kesin olarak kaybetmektedir. Her gün gidiyor. Şimdi limon gibi kendimizi göremediğimiz için zannediyoruz ki gitmiyor. Ama gidiyor her gün. Kaybetmeyenler kim? Allah'a inanıp güvenen. Allah ne diyorsa o. Ben dini kafama uyduramam. Ben dine uyarım. O kadar. İyi işler yapan, hangi şeyi iyi iştir Enes Hoca? Ben iyi iş tanımını ben mi yaparım Allah mı? Allah yapacak. Allah'ın iyi dediği işleri yapmak zorundayız. Kendi kafamıza göre iyi iş uyduramayız. Allah'ın yarattığı şeye kendimize göre şey, mesela şu limonun suyunu ekşi yaratmışsa istediğin kadar de tatlı olmaz bu. Efendim birbirine sürekli doğruları hatırlatan bu sürekli dememizin sebebi tevasi. Tevasi ne oluyor Arap dilinde?
Tevasi. Müşareket birbirine.
Karşılıklı olarak sen ona ben on, ben sana ne yapıyoruz diyoruz ki bak aman dikkat et aman ha aman ha çünkü bakın şu sizin yakanızda bir leke olsa siz göremezsiniz. Benim yakamdakini de ben göremem. Birbirimizi uyarmamız lazım. Bazen yaptığımız hatayı göremiyoruz. Öyle değil mi? Bazen de görüyoruz. Ya bir şey olmaz diyoruz ama birisi uyarmak zorunda. O zaman birbirimizi uyarma işi odada sürekli gerekiyor değil mi?
Gerekiyor.
Birbirlerini bak birbirlerini sürekli şey yaparlar. Doğru davranışları hatırlatır el hak. Bütün doğru davranışlar ve sürekli sabırlı ve kararlı olmayı hatırlatırlar. Sabretmek oturup beklemek değil. Her şeyi göze alarak bütün gücünle mücadeleye devam etmektir değil mi? Öyle oturma bekleme sabır değil. Devam edeceksin. Şimdi tekrar ayetin mealini şey yapmış olayım. Akıp giden zaman çok önemlidir. İnsan kesin olarak kaybetmektedir. Kaybetmeyenler Allah'a inanıp güvenen, iyi işler yapan, birbirine sürekli doğru davranışları hatırlatan ve sürekli sabırlı, kararlı olmayı hatırlatan kimselerdir. Şimdi Allah-u Teala'nın dini bize gelmiş. Allah-u Teala bize Rasul göndermiş. O Rasul Allah'ın kitabı olarak aramızda duruyor. Muhammed Aleyhisselam'a da Allah o kitabı uymayı emrediyor değil mi? اِتَّبِعْ مَا اُوْحْيَ اِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ diyor. Rabbinden sana vahyedilen neyse, gelen neyse ona uy. Değil mi? Öyle diyor. وَلَا تَتَّبِ اَهْوَاهُمْ. Yani insanların arzularına uyma. Sen Allah'ın emrine uyacaksın. Ben bugün canım şöyle çekiyor desin. Boş ver. Ama sen uyacaksın. Şimdi Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'in 3 ayetinde 3 suresinde şöyle bir ayet indiriyor. Şimdi bu İslam dini son din. Muhammed Aleyhisselam son nebi. Bunun bütün insanlığa ulaşması lazım. Yani Allah-u Teala nasıl bizi yarattıysa kutup bölgesindeki kişiyi de efendim Amerika'dakinde, Ekvator, dünyanın her yerindeki kişiyi de yaratan o. Bu kitabı onun da ihtiyacı var. Bizim de yaşayarak örnek bir şekilde bunu göstermek görevimiz yok mu? Tabii. Diyor ki Allah-u Teala huvellezi ersele rasulehu bil huda ve dinil hak liyuzhirehu aleddini kullihi. Resulünü bu rehberle, o rehber ne? Kur'an-ı Kerim. Kur'an'la gönderiyor. Çünkü huden lil muttakin demedi mi Bakara'nın en başında? Bu rehberle gönderen o. Bir de nur. Nur olduğunu da söylüyor. Hem önünü aydınlatıyor. Tamam önün aydınlık ama nereye gideceğimi bilmiyorsam aydınlanmanın da bir anlamı yok ki. Hem de rehber. Şuradan geç şunu yap diyor. Ve dinil hak. Hak din. Bütünüyle gerçek dinle. Allah göndermiştir. Niçin gönderiyor? لِيُظْهِرَ وَالَدْ دِينِ كُلِّهِ. Bütün dinler üzerinde bu ayeti, bu dini zahir etsin, görüntülesin. Yani herkes bu dini görsün. Bir örnek ortaya koymamız lazım. Doğru din bu. Aa, gerçekten öyle. وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ. Müşriklerin hoşuna gitmese bile gitmez. Niye? Çünkü dine uymak istemiyor müşrik. Dini kendine uydurmak istiyor ve kendini de Müslüman göstermek istiyor her zaman için. Şimdi Allah-u Teala bak doğru din diyor. Doğru dini Kur'an-ı Kerim'de de tarif ediyor Allah. Ne diyor? 30. surenin 30. ayetinde ne diyor? فَاَقِمْ وَجْهَكَ لِلْد۪ينِ حَن۪يفًا. Yüzünü dosdoğru bu dine çevir. Ya Rabbi bu din ne? Fıtrat Allah. Allah'ın yaratma kanunu. Allah'ın yaratma kanunun ile yaratılmamış bir şey mi var yeryüzünde? Çevre de öyle, hayvanlar da öyle, insanlar da öyle değil mi? Öyleyse biz bu dine uyarsak insanlar da rahat etmesi lazım. Çünkü fıtrat. Elleti fataran nas aleyha. İnsanlar da ona göre yaratmıştır Allah. Ondan sonra da ne diyor devamında? La tebdile li halkillah. Allah'ın yaratmasının yerine geçecek bir şey yok. Şimdi Allah burada limonu yaratmış. Limona benzer bir şey yaratacak bir fabrika yeryüzünde var mı? Olabilir mi? Hiç mümkün değil. O zaman Allah'ın dininin yerine geçecek hiçbir düzen, hiçbir sosyal yapı oluşamaz. Mümkün değil. Ondan sonra zelke dinul kayyim diyor. İşte o hak din yani dinul hak dediği dinul kayyim bir farkı var mı ikisinin? Değişik açılardan söylüyor sadece. İşte sapasağlam din bu. Ne o sapasağlam din? Fıtrat. Fıtrat ne demek? Sonra Allah-u Teala ayetlerini kaç ayırıyor? İkiye ayırıyor değil mi? Bir yaratılan ayetler, bir de indirilen ayetler diyor. Kur'an'ın Allah'ın kitabı olduğunu anlamanın delillerinden birisi de yaratılan ayetler değil mi? O zaman biz bu insanlığa şunu diyeceğiz. Herkese. Beyler, hepiniz Allah'ın birer ayetisiniz. Yanlış olur mu bu cümle? Bu cümle. Öyle. Hepiniz aslında birer kitapsınız. Niye? Vücudunuzda o kadar çok ayet var ki sayısız. Peki bu ne demektir? Bakın ben Allah'ın indirdiği ayeti size okuyorum. Bu ayette olanlar eğer sizin fıtratınıza ters düşüyorsa hiç kabul etmeyin. Fıtrasına uygun düşüyorsa, yani siz kendinizi bu Kur'an'ın içinde buluyorsanız, o zaman şey yaparsınız. O karar sizin. İster inanırsın, ister inanırsın. Anlarsın, inanırsın ama yaşamak hesabına gelmediği zaman vazgeçersin. O zaman da kafir olursun. O bizi ilgilendirmez. Onun için şimdi bizim şey yapmamız gerekiyor. İnsanlara bu doğru dini anlatır, doğru dini yaşarsak, o zaman bu şeyde, dünyada bir, ailenin mutluluğu için gereken her şeyi söylemiş olabilir, olur muyuz? Söylemiş oluruz. Ne yapıyor Allah-u Teala mesela? En baştan evlenenlere diyor ki gelin diyor, namuslu olmak zorundasınız evlenirken. Maide suresinin 5. ayetinde. Din farkı olabilir diyor. Mesela bir Müslüman bir Hristiyanla evlenebilir diyor. Ama namuslu olma şartı var diyor. O zaman demek ki bu bir ne oluyor? Fıtratı korumak oluyor. Ondan sonra peki biz birbirimiz aile kurduk. Aile kurduk ama birbirimizi anlaşamıyoruz. Karı koca ayrılalım. Arkasından Allah Adem ve Havva'yı yarattığı zaman bir muhalif yapıyla yarattı. Çünkü imtihan ediliyoruz. Onun için de Ahkaf şey neydi? Hangi sureydi? 64. sure. 14. ayetinde ne diyordu Allah-u Teala? Ya eyyühellezine amenu inne min ezvacikum ve evladikum aduvven lekum. Tegabun suresindeydi. Tamam. 14. ayette sizin evladınız ve eşleriniz, eşler derken kadın erkek ayrımı yok. Yani kadın için kocası eştir, koca için karısı eştir. Evladınız ve eşleriniz arasında size düşman olanlar olur. Ne yapacağız ya Rabbi? Dövecek miyiz çocuğumuz bir şey diye, böyle şey diye? Kadını dövecek miyiz? Şu ya da erkek, kadın erkeği bir şey, evden mi atacak bugünkü gibi? Uzaklaştırma cezası mı verilecek? Ne diyor Allah? Ve in ta'fu. Neydi af neydi? Kusuruna bakmayacaksın.
Evet, cezalandırmamak.
Bakmayacaksın kusuruna. Ve ta'firu. Ve tesfahu. Yeni bir sayfa açacaksınız. Ve ta'firu. Onun üstünde tamamen örtüp hiç yokmuş gibi davranacaksınız. Allah Allah ya. Demek ki ben mutlu olmak için ne olacak? Gözüm kör, kulağım sağır, dilim lal olacak. Peki Allah bir bak böyle bir mutlu bir aile olur işte. Feynallahu gafurur rahim. Allah da sizin ne hatalarınızı örtüp hiç görmezden geliyor. Şimdi mutlu bir aile oluştu mu?
Evet.
Peki mutlu aile. Bak burada ailenin Müslüman olma kadın da karı kocanın Müslüman, ikisinin de aynı dine uyma şartı yok. Aynı dine uymayı Cenab-ı Hak tavsiye ediyor Bakara 221'de ama şart koşmuyor. Onun için Nuh Aleyhisselam'ın karısı neydi? Kafirdi değil mi? Lut Aleyhisselam'ın karısı da kafirdi. Olur. Şimdi iman başka. Bugün çok dindar birisi biraz sonra dinden çıkamaz mı? Şu anda dinden çıkmış birisi biraz sonra iyi bir mümin olamaz mı? Pekala olur. O zaman dinde zorlama yoksa bütün bunlar şey yapacaktır. İşte burada Allah-u Teala önce bir en küçük toplum olan ailede bakın düşman da düşmanlık eder. Çoluk çocuğunda, kadında. O zaman görmeyeceksin. Duymayacaksın. Kardeşim bu muhalif yapı bunu gerektiriyor. Biz imtihan dünyasında yaşıyoruz değil mi? O zaman aile içerisinde Allah herkese mutlu bir ailenin prototipini veriyor mu? Şimdi kim olursa olsun, evlenenler kim olursa olsun her ailede problem yaşanmıyor mu? Çünkü kadın kocasıyla imtihan ediliyor, koca karısıyla imtihan ediliyor. Siz buna dayanmazsanız, dışarıda kalırsanız o zaman çekeceğiniz sıkıntı çok daha fazladır. Ondan dolayı da Allah-u Teala evlendirin diyor şeylere. Evli olmayanları evlendirme emri veriyor. Evlenin demiyor, bak evlendirin diyor. Çünkü bize de bir görev yüklüyor toplumda. Bundan sonra büyük bir topluma geliyoruz diyelim. Mesela ailelerden oluşan bir toplum. Peki o toplumda eğer biz bir Müslüman yöneticiysek neler yapmamız lazım? Onları sen şey yapabilir misin? Mesela ben diyelim ki mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den kovuldu. Mekkeliler onun orada yaşama hakkını elinden aldılar. Öldürmeye karar verdiler mi? Öldürülmemesi için Mekke'den kaçmak zorunda kaldı. Medine'ye geldi. Allah Medine'de ona geniş imkanlar nasip etti ve bir yönetici pozisyonuna girdi. Peki böyle bir pozisyona giren bir Müslüman neler yapmalı?
Şimdi dersin başı konusu her kişinin örnek olma sorumluluğu var dedik. Yani insan içtimai bir varlık olduğu için, yani toplumsal varlık olduğu için her insan kendi yaşadığı toplum içerisinde örnek insan olmak zorunda. Bu dinin yüklediği bir görev. Bu örnek olma görevi de kendisine verilen imkanlara göre oluyor. Ne kadar imkan verilmişse sorumluluk o kadar oluyor. Onun için bu yönetim başına gelenler imkan açısından daha çok imkana sahip olduğu için onların sorumluluğu da daha çok olmak zorunda. Zaten öyle oluyor. Bir açıdan baktığımızda bir toplum içerisinde onlara, o toplumda yaşayan her insan o görevi yüklemiş, bizi sen yönet, vatanımızı, vatanımız hakkında veya bizim hakkımızda alınacak kararları sen al, sen ne dersen biz ona katılırız, bizim adımıza sen yapmış olursun diye ben bir amanat yüklemiş. Onun için bu sefer Allah'ın verdiği imkanlar, insanların verdiği amanetler, bu ikisi görevi daha çok sorumluluk daha çok yüklüyor ona. Onun için bir Müslüman yöneticinin yapması gereken birinci şey toplum içerisinde içtimai emniyeti sağlamaktır. Yani güven sağlamak, toplumsal güveni korumaktır ve onu en yüksek seviyede muhafaza etmektir. Bu konuda zaten bu emniyet ile Kur'an-ı Kerim'e baktığımız ayetlerde yiyecek, ekmek dediğimiz şey yani. Emniyet ve ekmek yan yana geliyor. Yani bir insanın hayatını idame ettirmesi için yiyecek ne kadar önemliyse emniyet o kadar önemlidir. Onun için İbrahim Aleyhisselam'ın duası da daha önce bu şehri güvenilir bir şehir yap diyor. Ondan sonra verzuk ahlahu diyor. Başka mesela Bakara 126. ayet. Başka bir ayette de
İstersen o ayetin meyanını bir okuyalım mı? Yani
onu söyleyeyim. Tamam okuyalım hocam.
Tamam bak şimdi.
Bakara 126.
Bakara 126'da Allah-u Teala şöyle, İbrahim Aleyhisselam bize örnek yapılıyor. Bir gün İbrahim şöyle yalvardı. Sırf mealden okuyorum ki zamanın tasarrufu olsun. Çünkü çok ayet okuyacağız. Rabbim burayı güvenli bir şehir yap. Mekke ile ilgili. Çünkü Hacer validemizi oğlunu oraya bırakmış. İnsanlar geliyor. Sadece oranın güvenli olması yetmez ki. Burası tamam güvenli. Hiç kimseden bir şeyimiz, sıkıntımız yok ama karnımız açta ne işe yarar?
Evet.
Buranın halkından Allah'a ve ahiret gününe inananları her türlü üründen yararlandır. Bu çok önemli. Allah ve ahiret gününe inananları yararlandır diyor. Allah ne diyor arkasından? Allah diyor, ayetleri görmezlikte direnen, kafirlik edenleri de bir süre yararlandırırım diyor. Sonra onu ateş azabına mahkum ederim. Lezketü hale gelmektir o. Yani dünyadan yararlanmak için Müslüman kafir olma şartı yok.
Yok.
Ama güven çok önemli. Ve bizim geçimimizi sağlayacağımız şeyler de çok önemli. Şimdi mesela az önce bir aileden bahsettik ya Enes Hoca. Mesela bakın hani en küçük toplum o. Öyle bir toplumun ferdi olmayan bir insan var mı yeryüzünde?
Yok, yok.
Ya babasın,
evet.
Ya annesin, ya evlatsın.
Evet, evet.
Değil mi? Deden nine ise yine baba olup o sayılırsın. Torunsa yine evlat sayılırsın. Şimdi az önce Tegabün suresinin 14. ayetinde okuduk. Evladınızdan ve eşlerinizden size düşman olanlar olur. Bu emir kime? Kadına da, kocaya da değil mi? Yani kadına diyor, bak düşman olana ne yapacaksın? Görmeyeceksin. Bak Allah-u Teala ne diyor şeyde Mekke ile ilgili? Kafir olanları da bir süre şey yaparım, hesaptan ahirette görürüm, bu dünyada değil diyor, değil mi? Peki evlatsa, evlat Şimdi ana baba kötü olabilir, evlat iyi olabilir. Yani burada bakın Allah-u Teala her ferdin imtihanı kazanmasının yollarına bakıyor. Dolayısıyla efendim o iyi olsun ben de olayım deme hakkı var mı bir kimsenin?
Yok.
Yok. Kardeşim ben iyi olmak zorundayım. Başkası ne olursa olsun. Peki evladım bir Kur'an-ı Kerim'e göre en büyük günah hangi şey?
Şirk.
Allah'a ortak koşma. Allah'ın asla affetmeyeceği günah. Yani Allah'la araya bir aracı koyuyorsun. Koymak istiyorsun. Bugün de işte sen şu efendiye intisap etmesen senden görüşmem diyen anneler babalar yok mu?
Doğru.
Şimdi bak diyor ki Allah-u Teala bu şeyde bu da Ankebut suresinin 8. ayetinde diyor ki ve vassaynel insane bi valideyhi husna. İnsana da şu görevi yükledik. Annesine babasına güzel davransın. Ah. Peki anneye babaya güzel davranalım da bir de şu var. Biz mesela hep anne babamızdan hep almaya alışmışızdır. Vermeye sıra geldiği zaman biraz zor gelir insanlara. Anne baba da hep vermeye alışmıştır. Almaya sıra geldiği zaman çok zor gelir. Şimdi diyor ki ve in cahedake litüşrike bi ma leyse leke bihi ilm. Yani hakkında bilgin olmayan bir şeyi bana ortak koşman için seninle cihad ederlerse, sen bu cihad kelimesine çok güzel bir mana vermiştin. Neydi?
Elinden geleni yapmak.
Elinden geleni yapıyor. Şimdi yani senin müşrik olman için elinden geleni yapıyor. Evet. İlla şöyle olacak. Olmasan işte seni hakkımı helal etmem. Olmasan işte şöyle ol, böyle ol, böyle. Değil mi? Hep yapıyorlar.
Burada cihadın yani illa silahlı bir şey olmadığını da gösteriyor bu arada.
Gösteriyor. Tabii bak. Öyle cihad demek nedir? Bir doğru şeyleri yapmak için, doğru şeyler için elinden ne geliyorsa onu yapacaksın. Yanlış şeyler için de olabilir. Çünkü o kendi cihadını, sen kendi cihadını veriyorsun. Değil mi?
Evet. Zaten şimdi, iki taraflı.
İki taraflı. Cahada, mücahada. O da yapıyor, bu da yapıyor. Şimdi ve in cahedake annem baban ikisi de gelmiş sana illa şu efendiye tabi olacaksın. O efendi seni yarın Allah'ın huzurunda kurtaracak. Ulan onu kim kurtaracak? Tamam. Bak buna böyle olduğu zaman onları bırak demiyor değil mi Allah?
Evet.
Litüşrike bi ma leyse leke bihi ilm. Hakkında bir bilgi yok. Bak Resulullah bile diyor ki bana ne yapılacağını, size ne yapılacağını bilmem diyor. Ahkaf suresinin 9. ayetinde. Hiç kimse kimseyi kurtaramaz. Yevme la temlükü nefsün nefsin şeye. O hiç kimsenin kimseye yapacağı bir şey yoktur. Ona rağmen bakıyorsunuz yok. Bu efendi seni kurtaracak diye ısrarla adamı müşrik yapmak istiyor. Allah ne diyor burada? Fela tutayhuma. Onlara boyun eğme. Hangi konuda boyun eğmeyecek?
Şirk.
Sadece şirk konusunda. Peki dünya? Lokman suresi 15. ayet. Orada da aynı şey var başlangıçta. Ve sahip huma onlara dostluk et, arkadaşlık et. Sahip ne dedim? Yanlarından ayrılma, evet. Onları terk etme, onlara kötü davranma, arayı açma. Fiddünya marufa, maruf ne işte Allah'ın emrettiği şekilde onlara arkadaşlık et. Ondan sonra vettebi'i sebile men enâbe ileyh. Bana yönelmiş kişinin yoluna gir. Yani ondan dediğini yapma. Şirke düşme. Ama onlara şirke düşmedim. Bana en büyük günah için baskı yapıyorlar. Sürekli başımı ağrıtıyorlar. Şöyle yapıyor, böyle yapıyorlar. Sırf onu dinlemeyeceğim ama aile içi ilişkilerde ne yapacağım? Şimdi bu nedir bu? Bu bir devletin küçük bir modeli değil mi?
Evet.
Bak anneye diyor ki bak kocan sana düşman olabilir. Şey sana düşman olabilir. Çocukların. Efendim kadına diyor ki erkeğe diyor ki karın sana düşman olabilir, çocukların olabilir. Ne yapacaksın? Görmeyeceksin, duymayacaksın. Yeni sayfa açacaksın. Burada da bu annesi babası baskı yapıyor. Yapsın. Sen o dediği yanlışlara uyma ama bunun dedi diye de onu terk etme.
Evet.
Değil mi?
Evet.
Peki diğer ayete şey yapalım. Yani işte burada bak bu modeli de şeye de uygulayacaksın yani bir topluma da uygulayacaksın. Evet.
Şimdi anne baba konusunda madem söz açıldı bir söz var da bu Kur'an-ı Kerim'de birkaç yerde anne babanıza iyilik yapın deniliyor. Onu da başka çevirip anne babaya razı etme gerekiyormuş diye.
İtaat diye emrediyor.
Çeviriyor, itaat etme gerekiyor. Bu sefer de o oradan anne babalar suistimalla giden bir yola başvuruyor. Eşinden boşanmazsan razı değilim falan bir şeyler diyor. O zaman da anne baba, hatta burada sorunlar da olmuştu. Şimdi anne babayı razı etmek gerekiyormuş. Niye Yusuf Aleyhisselam kendi varlığında haber vermedi? Böyle diyorlardı, sonra çıkmıştı.
Evet.
Ben de dedim Yusuf Aleyhisselam'ı sorarsın kıyamet günü görüşürsünüz dedim.
Doğru sorsun. Yusuf Aleyhisselam'ı sorsun şimdi. Evet. Rüyada rastladığı zaman da sorabilir. Evet. Şimdi bak ayette bunu çok iyi söyledin. Bize çocukluğumuzdan beri anaya babaya itaat diye öğrettiler.
Evet.
Ayet Allah'a itaat mi diyor? İtaat Allah'adır. İtaat gönülden boyun eğme. Sadece Allah'a itaat edilir.
Anne baba yapmamız gereken şey ihsandır, itaat değil.
İhsandır, iyilikte bulunmaktır. İtaat değildir. Biz ona iyilikte bulunacağız. Aksi takdirde anne baba ilahlaşıyor. Peki sen bana itaat etmedin. Ben şimdi sana haklarımı helal etmem diyorlar. Etme.
Çarpılacaksın.
Etme diyor. Seni büyütme. Ya ben senin görevini yaptın ya. Allah Allah. Ne demek bana hakkını helal etme? Sen sana düşeni yaptın. Ben de bana düşeni yapmak zorundayım. O kadar. Evet.
Şimdi bu yetkililerin yapması gereken birinci önemli şey emniyet dedik. Onun birinci ayeti Bakara 126, ikincisi Nahl 112. İstersen onu okuyalım yoksa devam edelim. Nahl 112.
Tamam.
Evet. Bu ayette de bu emniyetle ilgili var. Yani.
Nahl 112 de çok önemli yani gerçekten.
Evet.
Şimdi Allah-u Teala mesela şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'yi oraya girer girmez güvenli bir şehir yaptı değil mi?
Evet.
Yahudilerle anlaştı, diğer kabilelerle anlaştı.
Yani hıf gelme ihtimali olan yerlerin hepsini kapattı.
Bütün korku
bir şekilde
şeylerinin önünü kapattı.
Evet.
Şimdi Allahü Teala örnek veriyor bak. Ve daraballahu meselen qaryatan kanet amineten mutmainneten. Diyor ki Allah güven ve tatmin ortamı içindeyken işte yeti rizguha min kulli mekan ragaden min kulli mekan her yerden bol bol gelen bol bol rızkı gelen bir şeyi örnek veriyor. Mesela Medine'de güvenlik var. Ve Resulullah Medine pazarını da güvenli hale getirmişti.
Evet.
Buraya gelen insanları dışarıda karşılamayın.
Evet.
Gelsinler. Pazarda yer kapmak yasak. Kim erken gelirse o yer kapar. O kadar. Burası benim yerim diyemezsin.
Evet.
Bak adam pazara malını getiriyor. Nerede satacağım endişesi yok. Gel orada satar. Yolda kimse onu karşılayamaz. Bugün kapitalist sistem insanları öyle bir hale getirdi ki bir dışarıdan ülkeye bir mal getirsen gümrük vergisi diyor. Yok şu malları getiremezsin diyor. Yok şu kaçak mal. Ya benim kendi malıma sen nasıl kaçak diyorsun? Yani kapitalistler öyle şey yapmışlar ki kendilerine alayı. Onun için Müslümanlar olarak ekonomiyi de sosyal hayatı da A'dan Z'ye düzenlemeden bu ayetlerin hükümlerin uygulanması mümkün değil. Diyor ki Allah güven ve tatmin ortamı içindeyken rızkı her yerden bol bol gelen ama daha sonra Allah'ın nimetlerine nankörlük eden bir kenti örnek gösterir. Nimetlerine nankörlük eden bir güven ortamını kaldırırsın. Yok efendim adam kendi malını getiriyor. Ben bazen televizyonlarda görüyorum. İşte şu kadar şeyi kaçak sokarken yakalanan adam kendi malını getiriyor. Nasıl kaçak oluyor ya? Bu ne ya? Yani bir Müslüman kendi kitabına göre şey yapar. Ha ama tabii bu memleket iki asırdır İslam'la ilişkisi koparılmış bir memlekettir. O ayrı bir konu. Şimdi yavaş yavaş o tarafa doğru gidiyoruz. İnşallah kısa sürede onu da yapmak nasip olur. Bak sonra yaptıklarına karşılık yani güven ve tatmin ortamını yok etmelerine karşılık Allah onları açlık ve korku içerisine sokarak cezalandırır.
Demek ki emniyet bir nimet, hıfti bir ceza.
Ceza?
Ceza evet. Bu hıf olan yerinde rızık az oluyor. Geçim zor oluyor o yerlerde. Onun için en önemli olan şey emniyeti sağladı mı rızık da bolluk da oluyor orada.
Tabii eğer güvenlik varsa oraya adam mal getirir. Ha,
bolluk olur, o zaman kaos çıkmaz, insanlar isyan etmez, rahat yaşar. Tabii. Huzur hakim olur oraya.
Sonra bir de bugünkü ekonomide milleti öylesine kandırıyorlar ki hurafeci hocalar, hocaların büyük çoğunluğunun bilgisi nasıl hurafe ise ekonomiyi bildiklerini zannedenlerin çok büyük bir bölümünün bilgisi hurafeden ibaret. Efendim diyor, finansman, işte para sağlama falan. Ya para ne? Sen parayla mı karnını doyuruyorsun? Asıl mesele mal ve hizmettir kardeşim. Bunun önünü açacaksın. Bana lazım olan değil. Şurası ağzına kadar para dolu olsa, bir bardak suyum olmasa, susuzluktan ölür giderim, öyle değil mi? Evet.
İkinci vazifesi yapması gereken de adaleti sağlamaktır. Yani emniyet olup da adalet olmayabilir. Onun için adaletli emniyet yan yana olması gerekiyor bir toplumda. Yani o toplum, o yönetim başındaki insanlarla aynı dini paylaşmayabilir, paylaşabilir. Hiç önemli değil. Burada din farkı zulüm yapmaya yol açmaması lazım. Onun için yönetim başındaki insanlar kendi halkına dinine bakmaksızın adaletli bir şekilde yönetmesi lazım. Kendi aralarında adaletli inşa etmesi gerekiyor. Emniyetin hemen sonra gelen vazifesi bu. Bunun ayeti de mesela Nisa suresi 58. ayet, Maide 8. ayetlerde var. Onun için burada bir şey de aktarayım. Yani mesela bizim 1933'te
ayetin başını okur musun?
İnna Allahi emrukum en tuaddul emanati 58.
Tamam. 59. Evet, tamam.
O 1933'te Doğu Türkistan İslam Cumhuriyeti kurulmuş. O cumhuriyetin bir pankartı da bu ayet yazılı. Ayetin altında şey de var. İslamiyet, azadiyet, adalet, uhuvvet diyor. Bu dört şey.
Yani hürriyet, hürriyet, adalet var. Ve kardeşlik.
Evet, evet. İslamiyet, azadiyet, adalet, uhuvvet. Bu dört şey diyor. Yani adalet olmazsa olmaz bir şey. Bunu da yönetim başındakiler yapması gerekir. Yoksa dün burada mealini yaptığımız ayette bir endişe vardı, onu getirdik, giderdik ya. Şimdi bir gayri nefsin ev fesadın fil ard ayetine bu adam öldürmüş ya, fesat çıkarmış diye kendi başını yapamazsın sağ ona. Onun belli bir kuralı olması lazım. Adalet mekanizmi mi diyoruz? Mekanizması çalışması lazım. Bunu da yönetim başındakilerin tahmin etmesi gerekiyor.
Ama bak bugün, yani her zaman burada söylüyoruz, 19. asra kadar Osmanlı'da 3 gün süren dava bulamazdın. Ondan sonra bütün vatandaşlar mahkemeye yardımcı olurlardı. Aranızda bir problem olsa, efendim hakimde mesai şartı yoktu. Giderdin, kapısını çalardın, hakim o en yakın camiye gelir. Caminin içerisine geldiği zaman da onu duyan herkes oraya gelmek zorundadır. Gelirler, şahitlerle orada dinler ve o problemi orada çözer giderler. Ya şimdi bu 19. asırdan sonra bize uygulanan yargı hukukunda hakimler birer ilah haline geldi. Niye? Çünkü o batının şeylerini temsil ediyor, tiranlarını temsil ediyor. Savcılar birer ilah haline, savcılık diye bir şey yoktu bizde. Her vatandaş savcıydı. Onun için hiç kimse suç işleyemiyordu. Şimdi savcıyla anlaştığın zaman davayı mahkemeye götürme şansın yok. Ben işte o doktora yaptığım zamanlar bu yargı hukuk konusunda hep giderdim. Hem hukuk fakültesinde hem sahada olan şeylerle görüşürdüm, avukatlarla ne oluyor diye anlamak için. Bir avukat bana Aksaray'da şunu anlattı. Dedi ki ben şimdi şeyle uğraşıyorum. Bir kıza tecavüz edilmiş, 4 senedir mahkemeye dava gitmiyor. Çünkü tecavüz edenler savcıyla anlaşmışlar. Şimdi olayı Adalet Bakanlığı'na şey yaptık, gene çözemedik. Halbuki bizde anında, bakın, hiç yarını beklemezsiniz. Hemen gider şeyin kapısını vurursunuz. Hakimin, hakim ben şimdi bakamam diyemez. Hemen gelir bir camiye, caminin içerisinde herkes açıktır orası. Öyle dışarıdan çıkarken, dışarıdan gelirken efendim kimlik kontrolü falan filan yok. Ve orada bulunanların isimleri tek tek yazılmak zorundadır. O bölgenin önde gelenler de orada bulunmak zorundadır. Ve hemen bir tek oturumda, tek celsede çözülür. Osmanlı'da bir bakın bakalım. İstanbul'un bir yıllık mahkeme kayıtlarını şöyle cebinize koyar gidersiniz. Şimdi bir gün gidiyorsunuz hakimin önüne, bir çuvallar dolusu belge var. Ne ya kardeşim, böyle şey mi olur?
Belge taşıyan ayrı eleman var. Araba böyle taşır belgeleri.
Evet. İstersen bu ayetin de mealini okuyayım mı?
Tamam.
Peki Nisa suresi 59. ayette Allah-u Teala şöyle diyor. Ey inanıp güvenenler, Allah'a gönüllü olarak boyun eğin. Zorunlu değil, gönüllü, içten gelerek. Resulüne gönüllü olarak boyun eğin. Resul de Allah'ın sözlerini bize getirendir. O da Kur'an'dır. Muhammed Aleyhisselam da burada olsaydı kendisi nebidir. Söylediği Resul'dür. Ağızdan çıkan ayetler Resul'dür. Ondan sonra sizden olan yetkililere de boyun eğin. Peki boyun eğeceğiz. Yetkililer Allah'ın emrine uymuyorsa ne yapacağız? Eğer o yetkililerle bir şeyde anlaşmazlığa düşerseniz, mesela Medine'de Muhammed Aleyhisselam aynı zamanda yetkiliydi değil mi? Bu ayet inerken. Bir Müslümanın onunla anlaşmazlığa düşme hakkı var mı?
Var.
İşte burada da var. Onun hakkı. Peki Muhammed Aleyhisselam'la anlaşmazlığa düştüğün zaman ne yapacaksın? فَرُدُّهِ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُولُ diyor. Allah'a ve Resulüne, yani elçinin getirdiği ayetlere götürün. Allah'a ve ahiret güne inanıp güveniyorsanız böyle yaparsınız. Böylece hayırlı olur ve çok güzel sonuç verir. Yani Muhammed Aleyhisselam da olsa ayetler konusunda bir şey yok ama ayetleri uygulama konusunda hata olabilir. O zaman tekrar çözümü Allah'ın ayetleriyle. Yoksa efendim işte şimdi şey oldu, mesela gene az önce söyledim, 19. asırda şeyler çıktı. Yeni yasalar çıkmaya başladı. Düsturlar ortaya çıkardılar. Bakıyorsunuz ki düstur mecmuaları arttı. Neyse 1924'ten şeyden sonra, yani Cumhuriyet'in tam tarihi 26 olabilir, yanlış hatırlamış olabilirim. Bu defa günlük resmi gazeteler çıkmaya başladı. Her gün efendim parlamento oldu şey, kanun fabrikası oldu. Öbürleri de o fabrikanın mallarını piyasaya şey yapan. Sorun bakayım bugün. Hiçbir şey, avukat kendi uzmanlık alanıyla ilgili kanun değişiklikleri tam bilmez. Sürekli takip etmek lazım. Falan muhasebeci her gün şey yapması lazım. Bu ne ya? Bu ne? Halbuki Osmanlı'da öyle değildi ki. Bakın mesela kısa bir örnek vereyim. Mesela elime şeyin bir belgesi geçmişti. Arşiv 21 sene idare ettiğim için biliyorum mahkeme arşivini. Kudüs Ermenilerinin padişaha bir şikayeti var. Osmanlı öyle bir yapı var ki her vatandaş şikayetini doğrudan padişaha yapabilir. Ve burada da o divan dedikleri kuruluş bütün ayrıntılarıyla kadar çok ciddi bir şekilde şikayeti dikkate alır, inceler. Yoksa Osmanlı 600 sene yaşayabilir miydi? Şimdi yazmışlar. Sizin vergi görevliniz bizden fazla vergi istiyor. Halbuki Ömer Kudüs'e girerken, şimdi biz radıyallahu anh diyoruz ama onlar demiyor tabii. Ömer Kudüs'e girerken bizim atalarımızla bir anlaşma yapmış. Şimdi sizin vergi memurunuz bizden daha fazla istiyor. Biz fazlasını vermek istemiyoruz. Padişahlıktan oraya giden yazı da oradaydı. İki yazı yan yana. Kudüs'teki şeylere, o vergi toplama görevlisine diyor ki Ömer'le yapılan anlaşmanın tek kuruş fazlasını alamazsın diyor. Hadi buyurun. Ama öbür tarafta her gün kanunlar çıkıyor. Yani bu çok kötü bir şey gerçekten. Artık bu yapı kesinlikle bitmeli yani. Evet.
Yani o en baştaki olan o fitri olmaktan çıktığı için böyle şeyler
oradan çıkıyor. Bir kalmadı ki yani bugünkü. Onun için biz bütün dünyaya örnek olmak zorundayız. Bak din bu işte. Bak ben şimdi burada size bunu örnek olarak anlatıyorum. Herhalde hiç kimse, herkes şaşırır kalır ya, böyle şey olur mu der. Ama ben bunun belgesini bizzat gördüm. Çünkü İstanbul Müftülüğü Şeyhülislamlıktır eskiden. Ve orada bunu bizzat gördüm. Evet.
اِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِنْ تَحْكُمْ بِالْعَدْلِ var ya orada. Okulmadı galiba orası.
Evet, insanlar arasında hükmettiğiniz zaman da
adaletle hükmedin diyor. Evet. Ondan sonra Maide 8. ayet var. Ya eyyühellezine aminu kunu kavvamin lillahi şuhada bil kıst diye. Bu da
Evet, Maide 8 evet. Künü kavvamine evet. Allah için dik duruşlu olun. Ve hakkı gözeten şahitler olun.
Ve la yecrimennekum şenâ'nı kavmin alâ en lâ te'dilû.
Bir topluma kinimiz olabilir.
Olabilir.
Evet. Sevmesin. Adam Yahudidir, sevmesin, Hristiyandır. Sevmeyebilirsin, sevmek istiyor. Nefret de edebilirsin. Evet. Nefret edebilirsin. Ya da olur bir başka şeyden dolayı nefret. Ama diyor ki senin nefretin adaletsiz olmaya sevk etmesin. Mesela yine Maide suresinde Müslümanlara Allahü Teala Maide 2. ayette ne diyor? وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ اَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَنْ Yani bu adamlar sizi Mescid-i Haram'dan uzaklaştırdılar. Mekke'den attılar. Ülke memleketinden attılar. Öldürmeye kalktılar diye. Sakın ha o Mekke'de kalan müşriklere de yanlışlık yapmayın. Mekke'nin fethinden sonra iki grup müşrik vardı Tevbe suresine göre. Bir grup sözleşmeyi bozanlar, onlar dışarıya atıldılar. Bir grup sözleşmeyi bozmayanlar müşrik olarak kaldılar orada. Efendim siz bize neler yaptınız diye sakın ha. Tam bir güvenlik var mı? Bak adam müşrik. Tam bir adalet var evet.
Üçüncü yapması gereken şey de din hürriyeti olması lazım. Emniyet, adalet, üçüncüsü din hürriyetidir. Yani bir toplum içerisinde yaşayan her ferdin başka bir ferdi, hiçbir ferdin başka bir ferdi bir inancı kabul etmeye ya red etmeye zorlama hakkı yoktur. Böyle bir bunu yönetim başındaki sağlaması lazım, yönetim başındakiler. Öyle.
Mesela şey mi? Hangi ayet dedi bunlar?
Bakara 256, La ikrahe fiddin var.
Tamam. Bir de şey Yunus suresi.
Ha, Yunus.
Tamam. Bak şimdi Yunus. Onu okuyayım size mealini kısaca. Dinde hiçbir şekilde zorlama olamaz. La ikrahedeki la nedir Arap dilinde?
Nefi cinstir.
Yani o cinste yani zorlama cinsinin hiçbir çeşidi dinde olamaz. Hiçbir şekilde baskı yapamazsın. Adam ben Müslüman olurum dediyse olur. Kafir olduğum dediyse olur. Hani sürekli söylüyoruz. Bir yerde bir insan göğsünü gerere gere ben kafir oldum diyemiyorsa orası İslam yurdu asla olamaz. Mümkün değil. Yani. Böyle şey olmaz. Mezhepler bu sistemi tamamen bozmuşlar maalesef. Ve ne diyorlar? Dinde ikrahın hiçbir çeşidi olamaz. Doğrularıyla yanlış kurgular birbirinden iyice ayrılmıştır. Kim haddini aşanları tanımaz da, tağutları tanımaz da, Allah'a inanıp güvenirse kopması imkansız. En sağlam kulpa yapışmış olur. Allah her şeyi dinler ve bilir. Evet. Bir de öbür ayete şey yapalım mı?
Yunus
99. Yunus suresi 99. Velev şa'a rabbuk. Gerekeni Rabbin yapsaydı, yeryüzünde olan herkes inanıp güvenirdi. Gereken nedir? İnsanların herkesin inanmasını istiyor Allah. Ama Allah inanın diye kimseyi zorlamıyor. Emretmiyor. Yani inanmasını istiyor ama kün feyekun şeklinde ol dediğim zaman kimsenin olmaması mümkün değil ki. Allah beni erkek yaratmış. Kadın olma şansın var mı? Biz için Müslüman olacaksın dediğim şey değil. Ama öyle değil. Bunu insanların tercihine bırakmış. Tercihi insanlara bıraktığı için inanıp güvenenlerden olsunlar diye sen insanlara baskı mı uygulayacaksın diye bu sözü kime söylüyor Allah? Resulullah. Efe ente tükrihun nas. Bak la ikraha dedi. İkrahın hiçbir çeşidi. Bu da tükrü aynı şey. Sen mi insanlara baskı uygulayacaksın Müslüman olsunlar diye? Olamaz. Şeyde de Yahudiler biliyorsunuz. Oradan bir Kur'an-ı Kerim de verin de şey yapalım. Yahudiler Ali İmran suresinde ne diyorlardı? Şeye Aminu billezi unzile alellezine amenu veşhen neher vekfuru ahirehu. Müminlere indirilmiş olanlara günün başında inanın. Peki vekfuru ahirehu günün sonunda da kafir olun. Bakın geliyorlar Müslümanların yanına günün başında amenna. İşte bizim beklediğimiz nebi geldi, inandık, Müslümanız. Ne güzel ya. Yahudiler de inanıyor. Çok güzel. Ama sonunda geliyor yanlış yapmışız. Bir kafir olduk. Siz dininiz yanlış. Şimdi bu tam bir din hürriyeti değil mi?
Evet.
Bu Allah'ın ayeti değil mi?
Evet.
La ikrahe fi din de Allah'ın ayeti. Peki bunu kabul eden bir tek mezhep var. Yani insanlara öyle bir kötü din algısı veriyoruz ki yeryüzüne. Evet.
Şimdi Kur'an-ı Kerim'de innemel mu'minun ihvetun diye bir ayet var. Müminler kardeştir demektir. Yani müminler bu ayetten müminlerden başkası kardeş değildir diye bir hüküm çıkmaz. Öyle çıkmadığı için yeryüzünün belli bir bölgesinde yaşayan, bir çatı altında yaşayan insanlar din birliği olmasa bile o yerde yaşadığı için kardeş olabilirler. Ya bir kavmin mensup olduğu için kardeş sayılabilir. Mesela Kur'an-ı Kerim'de Hud aleyhisselam, Nuh aleyhisselam, Salih aleyhisselam ve Lut aleyhisselam. Bu dört tane nebinin kavmi kezzebe diyor. Kendisini yalanlıyor. Ama Allah onları izkale lehum ehuhum diyor.
Yani.
Onların kardeşi onları söyledi.
Kardeşleri diyor.
Yani bu nebilerin onların kardeşi olduğunu Kur'an itiraf ediyor. Gerçekten.
Açıkça söylüyor. Yani.
Onun evet. için İslami kardeşlik en üst olabilir. Ama onun altında dediğim gibi bir kavme mensup olmak. Mesela bir insan bir aile içerisinde aynı anne babanın evladı olmasına rağmen bir tanesi müşrik olabilir, bir tanesi Müslüman olabilir ama kardeşlik devam ediyor yine.
Tabii.
Öyle bir şey.
Az önce okuduğum ayet yani işte müminlere indirilene günün başında inanın, sonunda kafir olun ayetleri o ayeti şeyin Ali İmran suresinin 72. ayetiymiş. Evet. Ondan sonra şimdi şey bir iç güvenlik var. İnsanlardaki inanç hürriyeti var.
Şimdi dördüncüye geldik. Diş tehditlere karşı koruyacak kendi vatandaşlarını, halkını diş tehditlere karşı koruyacak. Bakara 190. ayet ve Hac 39. ayetler bu konuyla ilgilidir. Kendisi başkalara saldırganlık yapmayacak. Ama başkası saldırdığı zaman da durmayacak. Öyle bir şey. Onun için bir insan kötülük yaptığı zaman o kötülüğe kötülükle karşı ceza vermek adalettir. Her ne kadar affetmek fazilet olsa bile cezalandırmak adalettir. Adaleti korumadığınız zaman bazı insanlara zulüm olabilir o takdirde.
Şimdi o ayet hangisiydi?
Bakara 190.
Bakara 190. ayet ha. Ve katilu fi sebilillahi lladine yukatilunekum ve la ta'tedu.
Siz başkaları savaş açtığınız zaman siz Allah yolunda savaşın diyor.
Sizin de savaşanlarla
savaşın. Savaşanlarla savaşın diyor. Önce onlar savaş açıyor. Siz de Allah rızası için gidiyorsunuz. Yani o kendi...
Yani sen savaş açmıyorsun.
Yok. Savaş açmak yok. Yani saldırganlık yok.
Evet.
İ'tida yok ama başkaları savaş açıyor. Siz orasını korumak, o insanların yaşadığı bölgeyi düşmanından korumak ve insanların emniyetini, insanların vücudunu, mevcudiyetini korumak da sizin en birinci vazifenizdir burada. Yöneticilerin yapması gereken vazifelerin beşincisi, başka topluluklarla aralarındaki ilişkileri en doğru bir şekilde kurmak ve onu devam ettirmek. Kardeşçe ve adalet üzerinde kurulan bir ilişki olması gerekiyor. Bu konuda Hucurat 13. ayet var. İnna halaknakum. Ya eyyuhannas inna halaknakum min zekerin ve unsa. Şuaban ve kabailin li ta'arafu. Yani o ta'aruf, kendi aralarını tanışmak, kaynaşmak, bunları o yönetim başındakiler yapacak. Yoksa herhangi bir normal bir vatandaş yapamaz ki şimdi onu.
Zaten şimdi bak bir de şu var Enes Hoca burada mesela inna halaknakum min zekerin ve unsa hepinizi bir kadın bir erkekten yarattık. Ha. Ya ırk farkı. Ya,
kabile olarak şahab olarak başkasından olabilir. Ama daha ileri gittiğimizde aynı baba annenin çocuklarıyız.
Yani hepimizin annesi babası kim?
Aynı. Adem
ve Havva.
O zaman kardeş sayılır.
Ne diyor? Sizi şubelere bakın diyor ki sizi bir erkekle bir dişiden yarattık. Kim bu erkekle dişi?
Adem'le
Havva. Peki birisi kalkıyor diyor ki sen biliyor musun ben kimin soyundanım? İşte Buradan bir şey yaptım, birkaç kere anlatmıştım. Belki yeri geldi gene anlatayım. İstanbul Müftülüğü'nden bir hanım geldi böyle şöyle, çok şey gibi, general gibi içeri girdi. Ben dedi, Zeyd bin Sabit sülalesindenim. Soyumla ilgili araştırma yapılmasını istiyorum dedi. Böyle hava atıyor, böyle şey yapıyor. Burası da arşiv ya, Müftülüğün arşivi, Şeyhülislam'dık. Yanımda da Tuğba Kız Kur'an kursunun öğretmenlerinden bir hanım var, benim öğrencilerimden. Bana bir soru sormaya gelmiş. Hemen kalktı ayağa, böyle yaptı. Uzat elini, uzat. Aa, çok memnun oldum. Hoş geldin. Ben de peygamber sülalesindenim dedi. Şimdi Zeyd bin Sabit, peygamber. Arada fark var değil mi? Şimdi adam, kadının bütün havası geçti, gitti. He, ayaktaydı, oturdu böyle. Bize havadan bakıyordu. Oturdu sandalyeye, biraz durdu durdu. Hanımefendi, siz Seyit misiniz, Şerif misiniz dedi. Yani Hüseyin soyundaysan Seyit, Hasan soyundansan Şerif. Yok dedi, ben Seyit de değilim, Şerif de değilim. Ben Adem Aleyhisselam soyundanım dedi. Yanlış mı söylemiş? Kadın durdu, durdu, durdu. Hiçbir şey söylemedi, kalktı gitti. Şimdi, efendim, yok biz Kürdüz, biz Türküz, biz Lazız, bir Çerkeziz, biz şu. Yahu kardeşim, sen mi seçtin? Ananı babanı sen mi seçiyorsun? Yok ben erkeğim. Sen mi sipariş verdin de erkek oldun? Kadın olmayı sen mi seçtin? Bırak bunları, Allah'ını seversin değil mi? O zaman bu bir ülkede eğer bu mantık yerleştirilirse insanlar birbirlerini küçük görebilirler mi?
Göremez mi? Kimse hakarete uğramaz. Anne babasından dolayı hakarete uğramaz. Kendisi, yani aşağıdaki millet, ya alt tabaka, üst tabaka diye bir şey kalmaz.
Kalmaz.
Zaten Muhammed Aleyhisselam inananların da alt tabaka diyordu ya. Mesela لَوْكَانَ خَيْرًا مَا سَبَقُنَا اِلَيْهِ. Eğer İslam iyi bir şey ise, Muhammed'in getirdiği, biz daha önce gitmeliydik onu diyor.
Ve kendilerini üstün gördükleri için.
Evet evet.
E ne
Öyle,
oldu?
öyle diyor.
Ezildi gittiler
Öyle
hepsi.
gitti.
Hepsi
Evet.
ezildi gittiler. Kendilerini Mekke'nin hakimleri görenlerden hiç bugün adı okunan var mı? Sadece düşmanlığı hatırlanıyor. O kadar, başka bir şey değil. Peki şimdi bak ne diyor? Sizi bir erkekle bir dişiden yarattık. Hepimizin annesi babası, hepimiz peygamber sülalesindeniz.
Yani
Tamam.
bu ilişkiler insani ilişki konusu, ya
Bu
eyyühen
kadar.
nas diyor
Ey
orada.
insanlar diyor. Evet, ey müminler demiyor.
Evet,
Tabii.
evet.
Birbirinizi tanıyasınız diye ırklara ve boylara ayırdık. Ha, sen şey, ben Arap'ım, ha öyle mi? Ben de Türk'üm. İyi tamam. Ne oldu? Birbirimizi, ha bu arkadaş Arap'mış.
Evet.
Ha, boylara. Ben efendim Oğuz boyundanım, sen?
Uygur. Mesela
Sen de
Türk
Uygur.
olduktan sonra da onun
Türk
şeyi
olduktan sonra
karıştı.
boylar var değil mi? Sen
Evet,
de
evet.
boy. Ne diyor?
Evet.
Enes Hoca bak Uygur boyundanmış. Ama ben Oğuz boyundanım. Tamam, ne oldu? Ve adın ne? Enes. Benim de adım Abdülaziz. Bir de soyda. Şimdi ben sizi ancak böyle tanıyabilirim.
Evet.
Bir, ırkını bilmem lazım. Türk mü değil mi? Çünkü ona göre konuşacağım. Yani şeyde, ondan sonra cinsiyetin zaten kolay. Ondan sonra hangi boydansın? Nedir, nedir? Yani bu işte kimliğin belirlenmesi, başka bir şey değil. Peki hangimiz daha iyiyiz Enes Hoca?
Allah'tan kim daha çok
Heh.
korkarsa.
İnne ekremekum indallah. Kardeşim sen istediğin kadar hava at. Allah'ın yanında değerin yoksa ne işe yarar? Allah katında en kerim, en değerli olanınız kimdir? Etkâkum. Allah'a karşı yanlış yapmaktan en çok sakınanınızdır. Aman bir günah işlemeyeyim diyeninizdir. Hanginiz daha fazla yaparsanız en iyisiniz, en iyiniz o. Peki burada bir falan soy böyledir de filan soy değildir denir mi?
Yok, mümkün değil.
Peki ne oldu şimdi? İnsanlar arasında bir ayrım oldu mu?
Yok, olmadı. Olmadı.
En iyisini de Allah'a vereceksiniz hesabı, bize değil. Allah katında en iyilik, bana karşı değil.
Evet, onu da gözü bilemiyor.
Onda ya Resulullah'ın Münafıkun suresi var. Resulullah'ın hayran kaldığı kişinin Resulullah'ın asıl düşmanı olduğunu Allah bize bildirmiyor mu?
Evet.
O zaman bizim çok hayran olduğumuz kişiler yanlış da olabilir. Evet. Hayat bu. Allah her şeyi bilir, her şeyin üç yüzünden haberdardır.
Bir tane hadis var, bu ayetle aynı manada. Men betta'a bihi ameluhu lem yusri' bihi nesebuhu diyor. Bir insanın yaptığı emel en geride bırakırsa onun nesebi, soyu gelip de öne geçiremez mi? O arkada kalır o diyor.
Yani soy kimden olursa o sanki ben kendi yaptığımdan da şey yapabilirim. Zengin bir adamın çocuğu olayım. İyi güzel. Sen bir şey yaptın mı? Benim ihtiyacım yok ki. Güzel. Sen babanın kazandığını yiyorsun. Sen kendin bir şey kazandın mı? Yani tembelin tekisin demek lazım buna. Hiçbir şey yaptığın yok ki. Evet.
Son olarak da
hocam bir de iç güvenlikte
ondan sonra tekrar dinlemeden başlayalım.
Tamam olur.
Şimdi son olarak fikir hürriyeti diyoruz. Bu baktığımızda biraz din hürriyetiyle aynıymış gibi geliyor ama öyle değil. Yani din hürriyeti ayrı bir şeydir. Fikir hürriyeti sen bir şey düşünebilirsin. Bir konuda bunu açtığın söyleme hürriyetin olması lazım. Bu konuda Mümtehine 12. ayet var. Yani Nebimize bile itaat etmek maruf olması şartına bağlanmış. Nebimize itaat, Nebimizin söylediği şeyin maruf olması şartına bağlıdır. Onun için her insan senin fikrine, senin görüşüne muhalif olsa bile kendi görüşünü açıkça söylemek hürriyetine sahip olması lazım. Evet. Ya, yönetim başındakilerin bunları temin etmesi gerekiyor. Bu Mümtehine 12. ayette bu var. Bir de en başa gelsek bu yönetici...
Hocam istersen bu Mümtehine 12 son derece önemli.
Evet.
Buraya ne diyor Allah? Ya yüven nebi yüdaca ekel müminat yübâyi'neke. Bak bunlar mümin kadınlar. Evet. Nereden geliyor bu kadınlar?
Bunlar Mekke'den geliyor.
Mekke'den geliyor. Hudeybiye Antlaşması'nın arkasından.
Evet.
Ve bunlar Mekke'den gelmiş. Ben müminim demiş ama Medine'dekiler kadar bilgili olma şansları var mı?
Yok, Resulullah'a bağlı olduğunu ifade ediyor.
O kadar, ben müminim demiş. Ve Nebimiz de beyat ediyor. Beyat ne demek?
Söz almak.
Bugün ne diyebiliriz?
Oy vermek olabilir.
Yok, bugün. Vatandaşlık sözleşmesi. Tabii.
Sözleşmesi.
Vatandaşlığa kabul edecek Muhammed Aleyhisselam. Ama Müslüman vatandaş olarak tabii.
Evet.
Yani Müslüman vatandaş olarak. Müslüman vatandaşsan, Müslümanlığın şartlarına uyacaksın ki ben de seni Müslüman olarak bileyim, değil mi?
Evet.
Şimdi şartlardan birisi ne diyor? Bir, ellâ yüşrik nebillâhi şeyâ. Allah'a hiçbir şey ortak koşmayacak. Bu olmazsa olmaz şart. Evet. Müslüman olmanın olmazsa olmaz. Allah'la araya hiçbir şeyi koymayacaksın. O hiçbir şeye Muhammed Aleyhisselam da dahil mi?
Dahil.
Araya koyamazsın. Doğrudan Allah'ın kulu olacaksın. Yetiş ya Muhammed, bugün imdat günüdür diyen adamın Müslümanlıkla uzaktan yakından bir alakası olmaz. Ahirette bizi kurtaracak, şefaat edip kurtaracak. Kimden kurtaracak? Kimden kurtaracak?
Allah'tan
haşa. Yani onu da şirke alet ediyorlar haşa. Peki, ondan sonra velâ yesrikne, hırsızlık yapmayacaklar. Bu da mal güvenliği değil mi?
Evet.
Ondan sonra velâ yezdine, zina etmeyecekler.
Namus.
Bu da namus güvenliği. Namus çok önemli. وَلَا يَقْتُنْ اَوْلَادَهُنَّ Çocuklarını öldürmeyecekler. Yani şimdi Mekkeli müşrikler sevap diye çocuklarını öldürüyorlardı. Ondan sonra وَلَا يَتِينَ بِبُهْتَانِ يَفْتَر۪ينَهُ بَيْنَ اَيْد۪ينَ وَاَرْجُلِهِنَّ Şimdi bir diyelim ne yapmış olabilir bu kadınlar?
Zinadan çocuk.
Birisinden çocuk kazanmıştır. Kocasına der ki bu senin oğlun, evet. Senin kızın.
Evet.
Bunu senden kazandım diyebilir. Bunda da yok. Bak nedir bunlar? Dürüstlük değil mi?
Evet, dürüstlük.
Dürüstlük. Ondan sonra...
Aileye bağlı olmak.
Aileye bağlı olmak. Ama ondan sonra asıl konumuzla ilgili olan وَلَا يَعْصِينَكَ ف۪ي مَعْرُف يَعْصِينَكَ ne demek Enes Hocam?
Karşı gelmemek.
İsyan etmemek.
İşten.
İsyan. İsyan.
İsyan, evet. İsyan.
Bak sana isyan etmeyecekler. O kim? Ya yühen nebiyyü diye başlıyor. Nebimiz Muhammed Aleyhisselam. Evet. Örnek nedir? En üst örnek değil mi? En üst, hem Nebi hem Medine'nin üst yöneticisi.
Evet.
Diyelim ki kralı yani bugünkü manada öyle diyelim. Evet. Peki bak sana isyan etmeyecekler. Ama hiç etmeyecekler mi diyor. Nerede etmeyecek?
Maruf.
Marufta yaptığın doğru davranışlarda karşı çıkmayacaklar. Peki yanlış davranış yaparsa Muhammed Aleyhisselam?
Karşı çıkması lazım.
İsyan etme görevi var.
Evet,
kim bu? Bu kadın.
Evet, evet.
Bak insanların en düşük seviyede geleneksel olarak gördükleri ki bu bilgisi de yok. Daha oradan gelmiş. Şey olarak sosyal güvencesi hiçbir şeysi yok. Siyasi etrafında yok, bir evet. şeysi yok. Malı yok, mülkü yok. Bakın en zor durumda olan kişi en tepedekiyle sözleşme yapıyor ve şart marufta sana isyan etmeyecek. Yanlış bir şey yap bak bu kadın sana baş kaldırma hakkına sahip.
Evet evet öyle diyorlar.
Peki bunu yeryüzünde hayal edebilecek bir yönetim düşünebilir mi Enes Hoca?
Yok mümkün değil ya.
Yani herhangi bir şey hayal edecek bir yönetim mümkün mü? İşte Müslümanların örnek. Ama Müslümanlar böyle mi oldular? Müslümanlar tuttular şeylerini krallarını ilah yaptılar. Ama bu, o şekilde biz örnek olamayız. Biz bu şekilde ancak örnek oluruz. Mesela bunun bir örneği var mı Kur'an-ı Kerim'de? Şeyin Müslümanların niye karşı çıkmadınız diye şey yapabileceğimiz. Mesela Bedir...
O Bedir'de var mesela o şeyde ganimet alma. Yani savaşın sonuna kadar götürmek sizin daha önce ganimet aldığı için orada bir kınama gelmiştir.
Tabii.
Evet, evet.
Hem de kınama değil. Ya büyük günah işlemiş.
Evet, evet.
Efendim,
evet.
Allah'ın enbiyası büyük günah işlemez. Yahu siz hiç Kur'an-ı Kerim'e bakıyor musunuz? O masummuş. Kim söyledi masum olduğunu? İsmet sıfatı varmış. Nereden çıkardınız ya? İşte şeyde Enfal 67'de Allah-u Teala diyor mu? مَا كَانِ النَّبِيِّنْ اَنْ يَكُنَ لَهُ اَسْرًا Bunun manası ne?
Hiçbir nebiyin hiçbir şekilde esirlerine olması mümkün değil.
Hiçbir nebi hiçbir şekilde esir alamaz. Ne zamana kadar? Hatta yuthine fil art. Savaş meydanında düşmanı etkisiz hale getirinceye kadar. Bedir'de etkisiz hale getirmeden aldılar esirleri.
Evet.
Peki bak burada önce nebiyi suçladı Allah.
Evet.
Arkasında ne diyor? Turidune aradal hayatid dünya. Hemen dünyalık, elinize hemen geçecek bir şeyler istiyorsunuz. Ganimet alacaksınız. Şu bu falan. Bu ne? Vallahi yürüdü ahir Allah sonrasını istiyor. Allah Mekke'ye gitmenizi istiyordu Enfal suresinin başında.
Evet.
Bunu yaptıkları için Mekke'yi alamadılar. Peki arkasından ne diyor? Levla kitabı minallahi sebeka. Allah Mekke'deyken şeyde Rum suresinde söz vermişti Müslümanlara. Mekke'yi Rumların galip geldiği gün Müslümanları galip getireceğini yani
Müslümanların sevineceğini.
Müslümanların sevineceğini evet. neyle? Allah'ın vereceği zaferle.
Zaferle.
İşte orada o ben size daha önceden bu zaferi söz vermeseydim. Lemessekum fima khattum azabun azim. Aldığınız şeyden dolayı size kesinlikle büyük bir azap dokunurdu diyor. Bak büyük bir azap neyle ilgilidir? Hatadan dolayı büyük bir azap olur mu? Çünkü Allah'ın Muhammed Suresi 4. ayetine verdiği emri Muhammed Aleyhisselam başta olmak üzere bütün Müslümanlar siz niye sesinizi çıkarmadınız demiyor mu Allah-u
evet,
Teala?
Evet, evet.
O zaman şey okuduğumuz şeyle de birleştirirsek Nisa Suresi 59'da
evet.
Yöneticiyle anlaşmazlık olursa neydi ayeti şeyde?
Ve
o zaman mümkün fe intenazatun fi şeyin. Mesela sen dersin ki yanlış, o dersi doğru diyebilir. O zaman delilini getir. Ayet-i kerimeyi getir diyeceksin.
Evet.
O kadar. Ayeti getir dendiği zaman falanca zaman çıkmış kanun, filanca zaman çıkmış kanun değil.
Evet.
Ya ben hatırlıyorum bak bir yöneticinin karısı yurt dışından kürk getirmişti. Akşam bir kanun çıkardılar. O kürk yurt içine girdi. Sabahleyin o kanunu kaldırdılar. Ya bu ne Allah aşkına ya? Bak Allah'ın kitabı değişir mi?
Yok değişmez.
Adem Aleyhisselam'dan beri aynı kitap.
Onun için şeriatın kesiği parmak acımaz değil
mi? Şeriatın kesiği parmak acımaz. Çünkü doğru olanı yapar.
Evet,
ondan
doğru.
dolayı. Evet. Peki tamam.
Video en başında iç huzuru korumak demiştik.
Tamam.
Yöneticinin birinci görevi bu iç huzuru koruma babından yapması gereken bir şey var. Yani insanlar toplumsal güven, huzur ortamını bozarak insanların zihnine korku salarak yöneticilere böyle bir yöne yönlendirmek isteyebilir. O zaman yapmanız gerekenler de Maide Suresi 33. ayette söyleniyor. Yani bu iç huzuru bozarak, terör estirerek yöneticilere bir yöne yönlendirmek isteyenlere karşı yöneticilerin yapması gerekenler.
Mesela hem terör yapabilirler hem de eşkıyalık yapabilirler.
Evet, evet. Aynen.
Baskınlar yapabilirler. Yani senin mal güvenliğin olmaz. Mal güvenliğim yoksa can güvenliğim de olmaz. Evet. Karnımı doyuramadığım zaman ne işe yarar ki? Mesela işte o ayetin de mealini okuyayım mı?
Tamam, okuyalım.
Bak şeyin Maide 33. ayeti Allah-u Teala şöyle diyor. Yeryüzünde bozgunculuk yapmaya çalışarak Allah'a ve elçisine karşı savaşanların cezası, elçisine karşı, Allah'a ve elçisine karşı savaş nedir?
Toplumsal düzen.
Kur'an'ın koyduğu kurallara ters davranışlar.
Yani Kur'an'ın getirdiği şey emniyetin hakim olması. Emniyet, adaletin hakim olması.
Güven ve tatmin ortamı.
Evet, evet.
Evet.
Huzur ortamı, evet.
O şart. Bak onların şeyde öldürülmeleri ve asılmaları ya da ellerinin ve ayaklarının çapraz olarak kesilmesi. Şimdi ben bunu yaptığım zaman yakalanırsam öldürülürüm. Bir de bunlar çete halinde yapıyorsa tamamı öldürülür.
Evet.
Böyle bir tanesi iki tanesi değil. Yani örgüt halinde yapıyorlarsa. Peki öldürülürüm. Tabii işlediği suça göre adam öldürülmüşlerse ona karşılık öldürülürler. Peki mallarını almışlarsa hırsızlık da sırf el kesilir, burada ayak da kesilir. Çünkü burada ayrıca da topluma şey yapıyorsunuz. Bütün toplumu tedirgin ediyorsunuz.
Evet.
Peki en son bulundukları yerden sürgün edilirler. Hapse atılmazlar. Hapse atacağım, besleyeceğim. Öyle mi? Gitsin nerede yaşıyorsa yaşasın.
Evet.
Peki ama burada bir şey daha var. Evet, bu diyor dünyada uğrayacakları rezilliktir. Ahirette ise onları büyük bir azap beklemektedir.
Evet.
Böyle cezalar bitmedi, öyle şey yok. Öyle toplum huzurunu bozamaz.
Evet.
Ondan sonra ama onlar içinde bir şey koyuyor, açık kapı. Yani şey içinde, teröristler içinde tevbe kapısı açık.
Açık, evet.
Eşkıya içinde tevbe kapısı açık.
Evet.
Diyor ki onları yakalamanızdan önce vazgeçip dönüş yaparlarsa o zaman bu ceza uygulanmaz. Ne uygulanır? Normal cezalar. Hırsızlık cezası uygulanır. O da malı çalınan kişiyi affederse eder.
Evet.
Efendim kısas uygulanır. O da yakını öldürülen kişi bu kişiyi affedebilir de tazminat da isteyebilir. Evet, bilin ki Allah bağışlar, ikramda boldur diyerek, bak bilin ki bağışlar, ikram boldur diyerek bunu kime mesaj veriyor Allah?
O şeylere,
Müslümanlara değil mi?
Müslümanlara, yöneticiler ve o malı çalan insanlara diyor ki siz de affedin, Allah sizi affetsin gibi.
Tabii. Mesela buradan şey aklıma geldi, bu Nahl suresinin son ayetleri aklıma geldi. Mesela orada Allah ne diyor Nahl o 16. surenin son ayetlerinde? Burada diyor ki şimdi burada bu adama ceza vereceğiz değil mi?
Evet.
Şimdi bir kere şeyde eğer topluma karşı suç işlemişlerse onun affı var mı?
Yok affı.
Yok. Çünkü hiçbir devlet başkanının böyle bir af yetkisi yoktur. Çünkü ondan zarar görenlerden herkesin affetmesi lazım. Bu da mümkün değil.
Evet.
Bu da mümkün değil. Ama kişiselse suç, mesela ne dedi? Adam tevbekar oldu. Dedi tamam ben artık şey yapmadım. İşte bir size daha önce anlatmıştım. Ankara'da birisi gidiyor bir eve. Evden bir takım malları çalıyor. Çaldıktan sonra götürüp bakıyor ki şeyden o mallar, şeyin çaldığı malların içerisinde bir çocuk bebeği var. Şimdi kendinde kız çocuğu varmış. Çocuk bebeği var. Yani çocuklar oynuyorlar ya. Şimdi kız çocukların oynadığı, kendinde bir küçük bir kızı varmış. Kendi kızını çok seviyor. Onu hemen düşünmüş lan bunlar da şimdi ben bu kızın bebeğini aldım. O kız nasıl üzülüyordur diyerek kendi kızını düşünerek kendini onların nesinin yerine, babasının yerine koymuş. Ve pişman olmuş. Adam tutmuş bütün çaldığı malları götürmüş hemen karakola. Demiş beyler, bak ben falanca evden bu malları çaldım. Ben suçluyum. Bana gereken cezayı ver. Bu malları da götürün teslim edin. İşte bu adam ne oldu? Pişman oldu. Artık bunun suçu şey değil, kamu suçu değil, adi suça dönüşür. Adi suça dönüştüğü zaman ki kuralı Cenab-ı Hak şöyle anlatıyor Nahl suresinde. 127. ayet. Ve in aakabtum faaqibu bimisli ma uqibtum bih. Birisine eğer yaptıklarının suçunun cezasını vermek istersen sana ne yapmışsa onun misliyle ver. Şimdi geldi bu adam tevbe etti. Oradan diyelim ki 1000 liralık mal çaldı. Onun malı verdi. Misliyle ceza nasıl olur?
Tekrar 1000 lira.
1000 lira daha verir ona. O kadar. Tamam. Tövbekar oldu ya artık el kesme cezası da yok orada. Evet, evet. Yani çünkü olay mahkemeye intikal etmeden tövbekar oldu. Evet. Ondan sonra vele in sabartum, tamam ben senden 1000 lira daha alabilirim. Vele in sabartum lehu ve hayrun lis sabirin. Bu ne demek?
Almayabilirsin, almadığınız zaman daha iyisi.
Almamanız daha iyidir. Bak işte az önce şeyde de tevbe ettiler zaman bilin ki Allah gafur ve rahimdir dedi. Evet. Ne diyor? Yani, ya tamam bağışlarsanız daha iyi olur. Ya şöyle şimdi Osmanlı mahkemelerinde ben çok gördüm. Hakim ve genel kuraldır bu. Mahkemenin genel kuralıdır. Hakim davada şahitleri dinler. Sonucu ilan etmeden önce taraflara sulh olmalarını teklif eder. Yani aranıza bir anlaşın der. Bunda şundan dolayı şöyle bir prensip var. Derler ki bir insan ne kadar haksız olduğunu bilse bile mahkeme o kararı verdiği zaman kolay kolay bunu hazmedemez. Onun için sulh her zaman daha iyidir. Fesulhu hayır diye ayet-i kerimede de var. Yani. Onun için hep sulhu teklif ederler. Hele bilhassa birbirine akraba kişiler varsa orada mutlaka sulh. Orada hakim mecburdur ona önce sulh. Anlaşın aranızda bir düşmanlık oluşmasın. Şimdi bu ne muhteşem bir şey hukuk yapısı değil mi? Hem şeyi bir günde sonuçlandırıyorsun hem de taraflar sulh olsun diye şey yapıyorsun. Orada da o işlerde uzman kişiler de devreye giriyorlar. Ondan sonra peki Allah ne diyor? Bu sabredenler için hayırlıdır dedikten sonra orada durmuyor değil mi? Vasbir, sen sabret. Yani cezayı verme. Adam hak etmiş. Dengiyle ceza verebilirsin. Tamam. Ama sen sabret. Ve ma sabruke illa billah. Senin sabrın da Allah'ın yardımıyladır. Sen korkma. Nasıl sabredeyim? Sen sabret. Görürsün Allah sana nasıl destek veriyor. Görürsün. Ve la tahsen aleyhim. O suçlulara da üzülme. Başver. Canlar istese. Yapmasını istemezsin ama başver. Ve la وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ Onların kurgularından dolayı da için daralma. Ben şimdi bunu affedersem yarın bir daha yaparlar. Ondan da daralmasın için. Evet. اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الَّذ۪ينَ اتَّقَوْا وَالَّذ۪ينَ هُمْ مُحْسِنُونَ Allah kendini yanlışlardan koruyanlarla beraberdir. Allah'ın yardımını istiyorsan böyle yapacaksın. Ve Allah iyilerle beraberdir. Peki şimdi ne oldu? Bütün bunları anlatırsak, şöyle kısaca aklımıza kalan şekilde kısa bir özet yapalım istersen bu ders için. Müslümanların örnek olma sorumluluğuydu değil mi?
Evet, evet.
Şimdi ne oldu? Bir, insanların biz herkesin iyi geçinmesini beklememizin bir anlamı yok. İnsan çünkü muhalif yapıda yaratılmıştır. Bu muhalefet insanları, mesela iblis ilk muhalefetini kime yaptı? Allah'a yaptı. Adem kime yaptı? O da Allah'a yaptı. Öğretmeni Allah olan Adem ilk muhalefetini Allah'a yaptı. O zaman insan yapısı bu kardeşim. Sen insanı istediğin şekle getiremezsin. Resulullah da ne diyor? Sen sadece onlara bilgi ver. Fezekkir innemâ ente müzekkir. Sen onlara sadece doğru bilgiyi ver. Senin görevin orada biter. Kimseyi Müslüman etme şansın yok. Bir, o zaman bir İslam toplumunda din baskısı olur mu?
Yok, olmaz.
Mesela bir baba oğluna, oğlum namaz kıl, kılmazsan döverim ha falan filan.
Ya babam değilsin, çocuğun değilsin. Mesela.
Çocuğum değilsin, bak hakkımı haram ederim bilmem. Evet. Yahu kardeşim bırak sen. Bırak.
O zaman din Allah için olmuyor, onun çocuğum demesi için olur.
He, olmuyor
şimdi
işte.
Allah da diyor ya, şimdi müminlere rızık ver diyor, yok kafir olanları vereceğim diyor Allah Teala.
Tabii.
İbrahim Aleyhisselam duasında.
Ben mesela şeyde, yine Maide suresinde mesela bir ayet var. Geçen de yine burada okumuştuk. Allah-u Teala Yahudileri anlatıyor. Mesela orada Resulullah, ilk kitap Resulullah ama arkasından bize de tabii söylemiş oluyor orada Cenab-ı Hak. Diyor ki dur bakayım. Mesela İsrailoğullarından söz aldım diyor. O aldığı sözün şeylerini anlatıyor Cenab-ı Hak. İşte namazınızı kılacaksınız, zekatınızı vereceksiniz, rasullerime inanacak, onları destekleyeceksiniz. En son rasul de Muhammed Aleyhisselam. İnanacaksın ve destekleyeceksin. Onu Araf suresinin 157-158'de de ayrıca tekrar anlatıyor. Bu nebiye inanacaksınız diyor. Peki, onlardan söz almış Allah. Ondan sonra benim için karz-ı hasen yapacaksın. Yani ne demek karz-ı hasen? Yani bir de böyle nafile ibadetler, kendinize düşen görevler de ilave görevler yapacaksınız. Bunu dedikten sonra bak arkasından diyor ki فَبِمَا نَقْدِي مِيْثَاكَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَنَا قُلُوبَهُمْ كَاسِيَ Allah, Allah'a verdikleri sözü bozdukları için Allah onları dışlamış, kalplerini katılaştırmış. Katılaştığı için kelimelerin anlamını bozuyorlar. İlk bu Medine'deki Yahudiler Resulullah'a gelip de Kur'an'ın anlamını bozma faaliyeti yapmışlar mıydı?
Yapmışlar.
İşte burada da var, birçok ayette de var. Kur'an'ın anlamını bozmaya çalışıyorlar ta o zamandan. Ya, o öyle bir organize çalışma yapmışlar ki bugün hala devam ediyor bunların çalışmaları. Şey yapıyor, yurt dışında İslam enstitüleri kurmuşlar. Adam gidip geliyor, sen literal yaklaşıyorsun. Ne demek? Yok sen o Allah'ın o söylediği sözü kabul ediyorsun. Lan kerata, senin ağzından çıkan söze de ben bir literal yaklaşmayayım bakayım, sen beni kabul ediyor musun? Bu adamlar ne diyordun? Ya işte bugün falan yere giderim. Sen aslında şuraya giderim demek istedin, hadi giderim. Ya ben bilmiyorum nereye gideceğim. Niye sen... Senin için literal yaklaşıyorsun da Allah'ın sözleri için yaklaşmıyorsun. İşte bunlar Müslümanları bozmaya Resulullah zamanında başlamışlar, hala devam ediyorlar. Peki, ama ne diyor Allah-u Teala bak burada? Bela tezalu ve nesu hadden mimma zukkiru bu, hani hatırlatıldıkları görevden bir kısmını tamamen unuttular. Peki ondan sonra bela tezalu tattalu ala haineti minhum. Sen diyor bu Yahudilerden, bu İsrailoğullarından sürekli hainlik göreceksin. İlla kalile minhum, çok az bir kısmı hariç. Hainlik. O zaman toplumda yaşıyorsak bu hainlik. Ne yapacağım? Ceza mı vereceğim ben ona? Vay hain, hadi içeri atalım. Böyle bir şey mi diyor? Ve'fu anhum. Görme diyor onların hatalarını. Tıpkı bir aileden de dersin başına şey yaptık ya. Ne diyor? Eşleriniz ve çocuklarınız size düşman olur. Ne yapacağız ya Rabbi? Dayak mı atarım? Yok. Görme. Vasfah yeni bir sayfa aç dedi. Burada da aynı şeyi söyledi değil mi Allah?
Evet, burada.
Ve'fu anhum vasfah. Sen onların o şeylerin hainliklerini görme. Yapsınlar. Burası imtihan yeri. Adamın imtihanı kaybetme hakkı yok mu? Cehenneme gitme hürriyetini mi engelleyeceksin adam? Buna gücün yetmez. Vasfah yeni bir sayfa aç. Hainliğini gördün, sanki hiç görmezden gel yeni bir sayfa, sıfırdan. Peki ama ondan sonrası ifade, sonraki ifade çok enteresan. اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ Allah muhsinleri sever, Allah Allah. Bakın, o hainlik edene karşı güzel davranıyorsun ya. Değil mi? Bir başka ayet daha var, ne diyordu Allah? اِدْفَعَ بِلَّتِ اِيَ اَحْسَنْ فَاِذَا الَّذ۪ي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَاَنَّهُ وَلِيُّمْ حَم۪يمٌ Sen şeyi en güzeliyle sav. Aranızda düşmanlık olanın bir müddet sonra sıcak bir dost olduğunu göreceksin. Ondan dolayı Resulullah Mekkelilere o kadar güzel davrandı ki değil mi?
Evet.
Mekke'yi fethetti. Nasıl fethetti? Mekke'ye girmeden önce bir kere önce Hudeybiye Antlaşması'nı yaptı. Ondan sonra Mekke'ye girmeden önce gitti. Dışarıda öyle güzel hazırlık, hiç Mekkelilerin haberi olmayacak şekilde ordusunu oraya getirdi. Hiç kimsenin haberi yok. Ondan sonra ateşler yakarak ordunun çok büyük bir ordu olduğunu gösterdi. Herkes teker teker ateş yakıyor. Ondan sonra da öyle bir şey yaptı ki Mekkeliler çok korktular. Ebu Süfyan ne yaptı? Geldi, teslim oldu. Geldi, teslim oldu. İman ettiğini de söyledi. Ondan sonra da Resulullah Mekke'ye girdi ya. Herhangi bir kişiye dedi mi ki sen bana şöyle yaptın böyle. Şimdi anlatırlar. Şu üç kişi efendim Kabe'nin şeyine sarılsa bile öldürür. Öyle bir şey var mı?
Yok.
Öyle bir şey mi? Uyduruyorlar. Bir tek kişiden bir çöp bile almadı. Bir tek kişinin yüzüne kötü bile bakmadı.
İzhe bu entumu talaka la ekulu lekum illa ma kala Yusufu li ehihi la tesribu aleykumul yom dedi.
Yani Yusuf'un diyor kardeşine söylediğinden başka bir şey söylemiyorum. Yusuf Aleyhisselam'ı öldürmeye kalktılar. Onlar ne dediler? Ne dedi Yusuf Aleyhisselam?
La tesribu aleykumul yom dedi.
Yani?
Bugün sizde kınama yok.
Kınama.
Kınama yok, evet.
Kınama bile yok. Ve utanmıyor musunuz falan? Yok. Ve Resulullah'ı şeyde Uhud Savaşı'nda Mekke ordusunun önünde tek başına bırakmadılar mı?
Evet.
Bütün sahabe şeye, Uhud Dağı'na kaçtı. Resulullah tek başına kaldı. Herhangi birisine daha sonra hesap sordu mu?
Yok,
sormadı. Ya, yani bunu kimse hayal edemez bu kadar güzelliği. İşte biz bunları yaparsak tüm dünyaya çok örnek bir toplumu, yani İslam'ın güzelliğini tüm insanlara gösteririz. Ya İslam bu mu ya? Aa. Mesela geçen birkaç gün önce, 3-4 gün falan oldu. Bir hanım, oğlu Amerika'da bir yerde bir iş yapıyor. Amerika'ya gitmiş. Şeyin Bakara suresinin İngilizce mealini bizden almış, götürmüş oraya. Orada oğlu birisiyle evlenme arzusunu hissetmiş. O kıza o Bakara suresini vermiş, şunu bir oku demiş. O kız da okumuş, gelmiş, aa İslam bu mu demiş ya. Yani biraz düşünmüş, sonra ben Müslüman oldum demiş. Ve şimdi bugünler gelecekler, yani şey yapmışlar, bana sordu işte oradan nikah kıysalar olur mu diye. Tabii ki dedim, yani 2-3 gün önceydi bu. Ya biz bu insanlara doğruyu gösterelim. Müslüman olup olmaması bizim görevimiz mi Enes Hoca?
Yok.
Yok. Resulullah'ın böyle bir görevi var mı?
Yok.
İnsanları Müslüman yapma görevi var mı? Bizim sadece görevimiz onlara doğruyu götürmek ve doğruları yaşayarak göstermek. Bak işte doğru hayat bu. Resulullah'ın Medine'si o kadar güzel bir örnekti ki işte Mekke'yi de Mekke şey yaptı. Mekkeliler artık Resulullah'a düşmanlık hissedebilirler. Kısa sürede Türkiye'nin 4 katı bir bölgeye hakimiyet kurdu ya. Kaç tane savaş yaptı hakimiyet kurdu? Önemli olan insanların içindeki kötülüğü öldürmektir. İnsanları öldürmek değil. Onun için biz bunu yani doğru bir İslam, inşallah ben Cenab-ı Hakk'a dua ediyorum ya Rabbi, lütfet şu Türkiye'yi dünyaya örnek bir İslam ülkesi haline getirelim. Bugünkü sosyal medyadan dolayı herkes bunu anında görebilir. Bir de nasip et ya Rabbi, Resulullah'ın Medine'sinde olduğu gibi isteyen herkes gelsin, Allah'ın kitabı ile ilgili istediği soruları sorsun, kendisine Kur'an'ı Resulullah'ın öğrettiği hikmet metoduyla bir şekilde insanlara öğretelim. Bakara şeyin Tevbe suresinin 5. ayeti, 6. ayetinde olduğu gibi 6 ve 7'de gelsinler, öğrensinler, sonra güven içerisinde ülkelerine gönderelim. Böylece tüm dünya İslam'ın güzelliğini görsün ve Kur'an-ı Kerim'de olan 3 surede geçen Estağfirullah huvellezi ersele rasulehu bil huda. Birisi Tevbe suresi 33.
Evet.
Birisi Saf Fetih. Suresi 9.
Fetih suresi.
Birisi Fetih suresi 28 miydi?
27.
Tamam.
Yok 28.
28. Şey. Fetih suresi 28'de diyor ki Allah huvellezi ersele rasulehu bil huda. Resulünü bu rehberle gönderen odur. O rehber bu değil mi?
Evet.
Bu rehberle gönderen odur. Ve dinil hak. Hak dinle. Gerçek dinle. Yani herkesin fıtratında olan bu. Hah işte bu. Az önce Amerikalı kızcağızla ilgili şey yaptığımız zaman. Bu işte. Diyeceği bir dinle göndermiştir. Neden? Liyuzhire veleddini külli. Bu dini bütün dinlerin üstüne çıkarsın. Herkes bu dinin güzelliğini görsün. Ondan sonra inanıp inanmaması kendisine kalmış. Velev keriyel müşrikün, müşrikler hoşlanmasa bile. Adam müşrikse, adam yok illa ben kendi kafama göre hareket edeceğim diyorsa iblis gibi, yapacağım bir şey yok. Tamam. Ona da haktan yaşasın. Asla. Hayatına müdahale edemezsin. Allah iblisi öldürdü mü? İlk isyan eden. Ömrünü uzattı. Evet. İnşallah böyle olur. Allahü Teala kitabına tam uymayı tüm insanlığa örnek bir toplum oluşturmayı hepimize nasip eylesin. Allah rızasından ayırmasın.